Sayın Süleyman Gençel, bugünkü Türkiye gündemine tahmin edebileceğiniz gibi Türkiye'deki geçen pazar günü yapılan halk oylaması sonuçlarıyla, referandum sonuçlarıyla başlayalım.
Referandum sonucunda küçük farkla evet'in kazandığı net bir biçimde ortaya çıktı. Aslında baktığımızda çok da kötü bir senaryo değil. Sonuçlarının Türk toplumu için bir açılım da sağlayabileceğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü eğer evet büyük bir çoğunlukla olsaydı, yani %60-65 arasında olsaydı, şu an AKP elindeki her tür imkanı kullanarak Türkiye'de istediğini yapma şansını elde edebilecekti. Hayırın küçük bir farkla kazanması karşımıza şöyle bir problem de çıkartabilirdi. Adalet ve Kalkınma Partisi kısa süre içinde, İşte ben şunları yapmak istedim ancak hayır çıktığı için referandumda şunları yapamadım, şunları edemedim diyerek 6 ay içinde yeniden referandum talebinde bulunabilirdi ve başka da sonuçlarla karşı karşıya kalabilirdik. Şimdi elimizde şöyle bir durum var. Evet çıktı ama çok küçük bir farkla evet çıktı. Toplum resmen ikiye net bir biçimde bölünmüş durumda. %49'a %51 gibi bir rakam var elimizde. Tabii Recep Tayyip Erdoğan bu gücü eline alarak her şeyi yapmak isteyebilir ama karşısında %49 gibi devasa bir hayırcı yapının da bulunduğunu görüyor. Yani tüm isteklerini, beklentilerini pek de rahat bir biçimde yapamayacağı şekilde bir öngörüm var benim açıkçası. Ama 2 yıl var, Cumhurbaşkanlığı seçimi 2019'da yapılacak. Tabii bu sürece kadar Türkiye'de hem ekonomik hem politik hem de sosyolojik anlamda nasıl bir değişim olabileceği çok da bilinmiyor ve merakla bekleniyor açıkçası. Tabii Adalet ve Kalkınma Partisi'nin almış olduğu bu sonuç bir soru işaretini gündeme getirmiş durumda. Nedir bu? Parti acaba oy kaybediyor mu? Kendi içinde oy kaybediyor mu? Bildiğiniz gibi Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi ile anlaşarak bu seçime girdi. Ve bu üçlü bloğun %62-%63 civarında oy alması matematiksel olarak bekleniyordu. Ama alınan oy %51'i bulmuş durumda ve çok ciddi bir kayma var. Bu kayma nereden geliyor? Tabii bunun tartışması başladı. Baktığımızda MHP'den çok ciddi bir kayma olduğu açık. Zaten de bekleniyordu. MHP'nin muhalif yapıları, Devlet Bahçeli'ye karşı tavır sergileyen yapılar ciddi derecede bir çalışma gösterdiler. Ve MHP'nin tabanını, büyük bölümünü de terse çevirdiler. Ama tabii ki sadece bu da yeterli değil. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tabanında da bir hayırcı yapı oluşmaya başladı. Hatta buna Türkiye'de endişeli şehirli muhafazakarlar tanımlaması yapıldı. Yani özellikle de şehirde yaşayan muhafazakarlarda, bugüne kadar Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren muhafazakarlarda da soru işaretleri oluşmuş ve bu kadar fazla gücü tek bir kişinin eline vermek doğru mu soru işaretiyle tartışma başlamış durumdaydı. Yani iki tarafta da bir kayma söz konusu ve bu kayma sonucunda da zar zor 51 ile referandumu atlatmış görünüyor Recep Tayyip Erdoğan.
Yüksek Seçim Kurulu'nun kararını nasıl karşılıyorsunuz? Mühürsüz zarfların da geçerli olma kararı, son dakikada verilen bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Evet, çok büyük tartışma yaratmış durumda.
Bunun olayın yasallığı açısından tabii belki de ele almak gerekiyor.
Evet, hukuki anlamda ciddi bir soru işareti. Çünkü bugüne kadar YSK'nın böyle bir karar aldığı görülmemiş durumda. Bu ilk defa alınmış bir karar ve ciddi derecede karışıklığa ve kafa karışıklığına yol açmış durumda. Kaç zarfın mühürsüz olduğu daha netleştirilmiş değil. Acaba tamam bazı yerde 2,5 milyon, bazı yerde 1,5 milyon gibi rakamlar söyleniyor ama net değil. Bu netleşmede referandumun sonucunu etkileyecek kadar bir sayı çıktığında ne olacak, o da çok net değil. Ama YSK bu makbuzların damgasız olmasının hukuka aykırı olmadığı görüşünde. Ama tabii muhalefet grubu özellikle Cumhuriyet Halk Partisi liderliğinde Anayasa Mahkemesi'ne başvuruyor. Bireysel başvurular da var. Tabii Anayasa Mahkemesi sonuçta bir karar alacak.
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın gözlemcileri vardı Türkiye'de referandumu, halk oylamasını izlemek üzere. Oylama öncesi ve süresinde Türkiye'de bir heyeti vardı bu teşkilatın. Ön raporunu açıkladı. Asıl rapor daha ileriki günlerde açıklanacak şekilde bir haber de geldi. Bu ön raporu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Ön raporda tabii ki bu mühürsüz raflar mutlaka bulunuyor. Bu konuda bir eleştiri var. Güneydoğu'da özellikle seçim günü gerekli güvenlik önlemlerinin alınmaması, tam tersi özellikle de Kürtlerin oy kullanmasında ciddi derecede sıkıntı yaşandığına dair tespitleri var. Propaganda sürecinde hayırcı grubun çok zor şartlar altında çalıştığı, buna karşılık evetçi grubun devletin tüm imkanlarından yararlandığı, bu nedenle her iki grup arasında ciddi bir farklılık olduğu yönünde tespitler var. Ve bu da tabii çok günümüz demokrasisine uygun olmadığı yönünde bir tespit olarak karşımıza çıkıyor. Erdoğan'ın bu konudaki tespiti inanılmaz sert oldu. Akşamüstü böyle bir açıklama yaptı ve sert tabirler kullandı. Bunların AKİT diye bir örgütü var. Şimdi bu örgüt politik olarak bizim karşımızda bu referandumun geçersiz olması gibi bir tespit yapacak ve işte onlar da bu tespite uyarak bu referandumun tartışmasını gündeme getirecekler gibi. Yani ben ilk defa bu kadar sert bir AKİT kararı, raporu karşısında Recep Tayyip Erdoğan'ı izliyorum. Bana da ilginç geliyor. Çünkü sadece bu değil. Bunun dışında dünden itibaren idam konusunu da seslendirmeye başladı Recep Tayyip Erdoğan.
Bu zaten gündemdeydi ama uzun süredir. Yani bu referandum geçtikten sonra ikinci bir referandum yapılabilir şeklinde söylemler vardı. Şimdi hem idam hem Avrupa Birliği'nden çıkma, hatta belki de başka konularda referandumlar bekleyebilir mi Türkiye'yi?
Şimdi bu da ilginç bir şey, çünkü baktığımızda şöyle bir açmaz var ortada. Türkiye ihracatının hemen hemen yarısından fazlasını Avrupa Birliği ülkesi ülkeleri, üyesi ülkeleri yapıyor. Özellikle Almanya, Hollanda, Fransa bunun başında geliyor. Keza ithalatını da ağırlıklı olarak Avrupa Birliği üyesi ülkelerden yapıyor. Bunu yaparken de Gümrük Birliği'nin avantajlarından yararlanıyor. Hatta son 6 aydır Gümrük Birliği'nin anlaşmasının yeniden güncellenmesi, büyük bir olasılıkla da Türkiye lehine güncellenmesi gibi bir tartışma vardı. Şimdi bunlar bir taraftan olurken, diğer taraftan biz Avrupa Birliği'nden gerekirse çıkarız gibi bir tehdit ne kadar geçerli ve ekonomiyi ne kadar taşıyabilir, o da başka bir soru işareti. Bir üçüncüsü de zaten Avrupa Birliği net bir açıklama yaptı Türkiye'ye. Eğer idam konusunu gündeme getirirseniz ve bunu referanduma taşırsanız bütün ilişkilerimizi dondururuz dediler. Yani zaten ekonomik anlamda ciddi derecede sıkıntı yaşayan bir ülkenin Avrupa Birliği'ni siyasi anlamda demiyorum, ekonomik anlamda da bu şekilde karşısına alması ne kadar aklı başında, bir şey diyemiyorum. Ama bakıyorsunuz bugün iktidar kanadında özellikle de Mehmet Şimşek'in, ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in açıklamalarına, Mehmet Şimşek çok net bir biçimde Türkiye'nin tek yönünün Avrupa Birliği olduğunu, dün daha Bloomberg'da yapmış olduğu açıklama, Türkiye'nin tek yolunun Avrupa Birliği olduğu ve Avrupa Birliği ilişkisinden kesinlikle sapılmayacağını gündeme getiriyor. Yani biraz tartışmalı, sadece iç politikaya yönelik bir malzeme olarak da değerlendirilmesi gerekebilir ama referandum geçti, bundan sonra iç politikada malzeme olarak ne kadar kullanılabilir, onu önümüzdeki günler ve süreç gösterecek.
Sayın Gençer, çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki günlerde yine birlikte olmak üzere. Kalın sağlıcakla.